Ayrım 32.
Sayfa 373. 9. Sarı kamış kuşatma harekatı. Felaketlerin iyilik kaynağı olan Tanrı'dan gelmediğini gördüm. Cehalet içine gömülmüş ve ihtiraslarıyla çürümüş insanların kendi eseri olduğunu kavradım. Lamennais. Taarruzun birinci günü, 22 Aralık 1914. Bugün kimi için Doğu Anadolu'daki Rus ordusunu imha etmenin, kimi için Kars'ı, Ardahan'ı, Sarıkamış'ı kurtarma yolunda ilk adımın atıldığı gündür. Kimi için de Bakü petrollerine giden yoldaki ilk adımın atıldığı gün. 75.660'ı tüfekli ve muharip olmak üzere toplam 118.660 er, 228 top ve 73 makineliden oluşan kuvvetiyle 3. Ordu Enver Paşa komutasına Sarıkamış kuşatma harekatına iki koldan bu sabaha karşı başlar. Kurmay Yarbay Şerif İl'den 9. Kolordu Kurmay Başkanı. 22 Aralık 1914 günü Sarıkamış çevirme manevrasının birinci günüdür. Rusların tüm kuvveti 60 bin ve bizim kuvvetimiz 90 bindir. Sabah dehşetli bir tipi ve kar fırtınasıyla açıldı. Bu tipi bir gece öncesinden başlamıştı. Emir subayları, karargah heyetleri yolları şaşırlar ve içlerinden sabaha kadar kar ve tipi altında dolaşan bir teğmen Refet Efendi vardı. Bu çocuk 29. tübenin alaylarına gece yarısı emir yetiştirmekle görevliydi. Yine döne dolaşa eski yerine komutanının yanına düşmüştü. Hava o kadar kötüydü. Bununla birlikte bu kötü hava güzel bir müjdedir. Amacımız düşmanı baskına uğratmak değil mi? Baskın kolları kurt sürüleri gibi bulanık havayı sevmelidir. Herhalde bizim için kapalı olan hava düşman için açık değildir. Eğer 22 Aralık sabahı başımıza ember bela olmasaydı, biz bu kar ve tipiler içinde biraz da şaka yapacak bir ortam bulabilirdik. Fakat bu genç komutanlar küçük birliklere komuta etmek merakından henüz kurtulamıyorlar. Biz tıpkı her nedenle kulağı çekilecek veya bir çimdik yiyecek diye korkan üvey evlatlara benziyorduk. Her durumda başkomutan vekilinin azarlaması ile karşılaşabilirdik. Enver'den mi ürküyorduk yoksa kanundan ve Allah'tan mı korkuyorduk? Kanıtlayamam. Kıtalar ilerledikçe gerekli telefon hatları da döşenmiş ancak malzeme ve personel yetersizliği sebebiyle konuşma yapılamamakta, kıtalar arasında gerekli haberleşme sağlanamamaktadır. 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa ise daha harekatın ilk gününde keşif, emniyet ve muharebe bölgelerini gösteren gerekli bilgileri birliklerine ulaştıramamış ve bu durum özellikle tümenler ilerledikçe birliklerin birbiriyle karışmasına sebep olmuştur. Kurmay Albay Arif Baytın, 29. Tümen Komutanı. Geceden gönderilen emirler gereğince birlikler bu sabah 3.30'da taarruz için ileri yürüyüşe geçeceklerdi. Ancak birliklere emir ulaştırılamamıştı. Bu yüzden vaziyet ehemmiyet peyda etmiş ve tümence bizzat işe müdahale ile alayları harekete geçirmek icap eylemişti. Köye girer girmez alay komutanını bularak birliklerini silah başı ettirmek lazımdı. Fakat tipili ve soğuk bir gecede subaylarıyla konaklarını birer birer bulmak ve bölüklerin ordugah ateşi karşısında uyuklayan erlerini yerlerinden çıkarmak pek de kolay iş değildi. Nöbette rast geldiğimiz nöbetçilerle derhal birliklere haber vermeye koyulduk. Alay komutanını çağırdık. Fakat vakit ilerlediği halde hareketten eser görülemiyor ve asabileşiyorduk. Nihayet düşmanın yakınında olduğumuzdan sessiz davranmak icap etmesine rağmen nöbet mahallinde bulunan bir borazana silah başı işareti vermesi emrolundu. Ve gecenin geç saatlerinde acı ve tiz boru sesi etrafa yayıldı. Ancak bu sayede bir müddet sonra evlerden çıkan bölükler meydanlarda toplanmaya başladılar. Hareket emrini alamayan bazı alaylar yerlerinde kalmışlar, diğer birliklerse harekata başlamışlar. Rastladıkları zayıf düşman birliklerini geri püskürterek ilerlemişlerdir. Askerin yanındaki yiyecek miktarı da yok denecek kadar azdır. Daha çok köylerde yapılan yufka ekmeklerle idare edilmektedir. Erlerin kış şartlarına göre giyimleri de noksandır. Oldukça soğuk, sisli ve kalın bir karla kaplı arazide yapılan çatışmalar sırasında geri çekilmeye çalışan Albay Kutet Adzade, 750 askeriyle birlikte esir alınmış, ilk işgal edilen yer Ardoz olmuştur. Ruslar bölgeyi önceden boşalttıkları için sıcak bir çatışma yaşanmaz. Önceden tamamı yakılarak terk edilmiş olan yeni köye girilir. Narman'a ani bir baskın düzenleyen birlikler Rusları buradan attığı gibi birkaç esirle bir miktar erzak ve cephane de ele geçirirler. Ancak bu arada 60 er şehit ve 200'den fazla yaralı verilir. Yapılan keşif ve istihbarattan karşısındaki Rus kuvvetlerinin 10. Kolordu'nun ileri hareketi üzerine Sarıkamış yönünde geri çekilmeye başladığı anlaşılır. Ancak olumsuz hava şartları yüzünden Oltu bugün işgal edilemez. 10. kolordu da hareketin birinci gününde gereğinden çok yorulmuştur. Kıtalar yürüyüşlerini esasen birer izden ibaret yollar üzerinde gerçekleştirmek zorunda kalmışlardır. Yürüyüş esnasında birlikler arasında irtibat sağlanamadığı gibi haberleşme imkanı da yoktur. 9. kolordu ile beraberlik ve haberleşme de yeterince sağlanamamıştır. Oysa harekatın başarısı için bu iki kolordunun birlikte hareketi ve düşmana birlikte vurmaları mutlak bir şarttır. Bu durumu sezen ordu komutanı Enver Paşa bir emir yayınlayarak kolorduların birbiriyle daha sıkı bir irtibatta bulunmalarını emreder. 11. kolordunun bazı birlikleri ileri sürüldüyse de karşısında bulunan Rus kuvvetlerinin yaklaşık 4 kilometre geri çekilmesi sebebiyle daha hareketin ilk gününde kendisine verilen düşmanla teması kesmeme görevini yerine getirememiştir. Plana göre Ruslar üstün kuvvetlerle saldırırlarsa kolordu inatla savunma yapacak, fırsat doğduğunda ise tekrar taarruza geçecek ve böylelikle de kendi cephesindeki Rus kuvvetlerini oyalayarak düşmanın Sarıkamış'a taarruz edecek olan Türk birliklerinin karşısına kuvvet kaydırmasını engelleyecektir. Ruslara gelince, Oltu müfrezesi komutanı General Istomin, Türklerin ilerlemeye başladıklarını, Oltu'ya doğru ilerleyen Türk birliklerinin bir kolordudan az olmadığını ve Türklerin çok şiddetli taarruzları karşısında geri çekilmek zorunda kaldığını bir telgraf raporuyla Mecingert'te bulunan General Bergman'a bildirmiş ve bu telgraflara gün boyunca da devam etmiştir. Sarıkamış grubu komutanı General Bergman ise Türklerin bu havada böyle büyük bir çevirme harekatı yapacağına hiç ihtimal vermemekte, bunun bir aldatmaca olduğu inancını taşımaktadır. Bu yüzden de kendi taarruz hazırlıklarını tamamlama niyetindedir. General Istomin raporların bir suretini de Tiflis'teki ordu karargahına göndermiş bulunduğundan orada endişe başlamıştır. Çünkü onlar Türklerin Sarıkamış'ı kuşatacak bir harekete geçmiş olduğunu tahmin etmektedirler. General Bergman'ı uyarırlar. Fakat Bergman Tiflis'ten yapılan uyarıyı ciddiye almaz ve herhangi bir önleme de gerek görmez. Taarruzun ikinci günü, 23 Aralık 1914. 9. Kolordu bölgesinde ilk günkü çatışmalarda ele geçirilen Rus esirlerin ifadelerinden, Rus birlikleriyle 300 mevcutlu bir Ermeni çetesinin geri çekilmekte olduğu öğrenilmiştir. Ruslar karantina ve hudut kışlasını yakarak geri çekilmektedirler. Telefon hattı kurma çalışması bugün de devam eder ama bütün bağlantılar henüz kurulamaz. Telgraf bölüğü de ordu karargahı ile aralarında hat bağlamaya çalışmaktadır. Bu yüzden de komuta kademeleriyle kıtalar arasındaki irtibat daha hareketin ilk gününde kopar. 3. Ordu Komutanlığı ile kol ordular arasında irtibat sağlanamadığı için kıtalara yürüyüş planına uymayan hedefler verilmekte, bu da birliklerin birbirine karışmasına sebep olmaktadır. Diğer taraftan daha ilk günlerde yaşanan yiyecek sıkıntısına karşı askerlere her türlü ihtiyacın geriden gelecek ikmalle değil, ileride kavuşulacak nimetlerle giderileceği sürekli telkin edilmektedir. Kurmay Albay Arif Baytın, 29. Tümen Komutanı. Sabahleyin erkence keşfe gönderilmiş olan süvari bölüğü 40 kadar Rus'a rastlayarak derhal hücuma geçmiş ve birkaç Kazak neferiyle 6-7 kadar hayvanı da esir almıştı. 29. Tümen birlikleri birkaç günden beri ileri yürüyüşte Rus arazisine yaklaşmış ve bugün yapacağı ileri hareketle de hududu aşacağından subay ve erlere, "Erler, evlatlar, günlerden beri karlı dağlar aşarak, muharebeler yaparak geçtiğiniz bu köyleri artık geride bırakıyoruz. Bugün veya yarın hududu aşacağız. Allah'ın inayetiyle ordumuzun fedakarlığı ve sizlerin kahramanlığı sayesinde hududun ötesinde kalmış olan din kardeşlerimizin kurtulması yakındır. Bu suretle sıkıntı ve meşakkatlerimizin mükafatını görecek ve sayısız nimetlere kavuşacaksınız. Bizlerden gayret ve Allah'tan muvafakiyet, ileri!" diye kısaca birkaç söz söyledim. Ve birlikleri hemen Bardız istikametinde ve saat 9.15'te yola çıkardım. Geceleyeceğimiz köylere vardığımızda Kuşa'dan Bardız yakınlarına kadar olan 55-60 kilometre uzunluğundaki istikameti 3 günde kat etmiş ve böylelikle de ilk vazifemizi başarmış oluyorduk. Bugünlerde hava açık ama her taraf karla örtülüydü. Güneşin sıcağı ile öğle üzerleri eriyen ve cıvıklaşan kar, akşama doğru ince serin rüzgarların etkisiyle donuyor ve sertleşiyordu. Bu sebepten efradın ıslanan postalları akşamları kas katı oluyordu. İlk iki günlük hareket plana uygun olarak tamamlanır. Kol ordular büyük kısmı ile emredilen noktalara ulaşırlar. General Istomin kuvvetleri 1000 kadar esir bırakarak çekilmiş, Oltu 10. Kolordu tarafından bugün işgal edilmiştir. General Nikolski, Rus orduları başkomutan vekili. Oltu müfrezesi ani baskın tarzında bir taarruza maruz kaldığından bozguna uğramış ve bu surette Türkler tarafından gerçek bir başarı kazanılmıştı. Bununla beraber piyade birliklerinin şiddetli mukavemetiyle Türklerin Olta önünde 3 saat kadar durdurulması mümkün olmuş, böylelikle kasabanın tahliyesi sağlanmıştı. Albay Maslovski, Rus Ordusu Kurmay Başkanı. Sarıkamış grubu komutanı General Bergman, Türklerin artık meydana çıkan bu kuşatma harekatına önem verilmesini arzu etmiyordu ve Türklerin bu bölgede büyük kuvvetlerle ortaya çıkmasının mümkün olmadığında ısrar etmekteydi. Bu yüzden bu muhtemel büyük felaketin önüne geçilmek üzere Tiflis'teki General Mishlayevski'den grup kumandanlığını kendi üzerine alması ricasında bulunulmuştu. Mishlayevski, Bergman'a vaziyetin vahameti, Oltu müfrezesinin Türklerin taarruzu karşısında Oltu'yu terk ederek Ardahan'a doğru çekilmeye mecbur kalması, keza Ermeni tabur kumandanı Kerry'nin artçısının Türkler tarafından kuşatılarak esir edilmesine dair gönderilen rapora rağmen aynı fikirde olup olmadığını sormuştu. Grup kumandanı Bergman'ın kendi fikrinde ısrar etmesi üzerine General Mishlayevski Sarıkamış grup kumandanlığını kendi üzerine almıştı. İki top ve iki makineli tüfeğin ele geçirildiği Oltu'nun kuvvetli bir ikmal merkezi olduğu da ortaya çıkmıştır. Ancak... Kurmay Yarbay Şerif İl'den 9. Kolordu Kurmay Başkanı. 10. Kolordu karargahı 23 Aralık günü akşama doğru Oltu'ya girdi. Asker mağazaları yağma etti. Kolordu komutanı Hafız Hakkı Bey bazı komutanlara askerin sevk ve hevesini arttırmak için şehri yağma etmelerine göz yummalarını tembih etmiş. Bu söylenti Oltu'ya ilk giren tümenlerin subaylarından duyulmuştur. Ticarethanelerden sokaklara dökülen ipekli yünlü kumaşlar yağ ve bal lekeleriyle kirletilmişti. Oltu'da orduyu günlerce besleyecek çok güzel yemek ve erzak depoları düzen kuruluncaya dek bu yolla yok edildi. Bugün yapılan muharebelerde 2000'e yakın Rus esir alınmıştır. Taarruz sonuçlarından memnun görünen Hafız Hakkı Bey, ordu komutanlığına bugün gönderdiği raporunda kuşatmayı gereksiz yere uzatacak teklifleri tekrar iletir. Bu teklifler Sarıkamış'a varışı en az 2 gün daha geciktirmektedir. Oysa kaybedilecek olan çok değerli zamanlar Ruslara Sarıkamış'ta yığınak yapmak için yeterli zamanlar tanımak anlamındadır. Bu arada birlikler arasındaki haberleşme sıkıntısı o dereceye varmıştır ki, iki Türk alayının Oltu Boğazı'nda karşılaştıkları bir sırada düşman zanlıyla birbirleriyle ateş muharebesine tutuşmak gibi müessif ve acıklı bir hadise olmuş ve bu üzücü olay Teğmen Rasim sayesinde fark edilerek çok fazla büyümeden engellenebilmiştir. Kurmay Yarbay Şerif İl'den 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Yanlışlık anlaşılmıştı. Bu kez her iki tarafın avcıları kollar yukarıda birbirine doğru koştular, kucaklaştılar, öpüştüler. Koca bir hat boyunca karşılaşan bu öz kardeşler çocuklar gibi ağlamaya başladılar. Bu tanımlanamaz, yürek paralayan bir görüntüydü. Ben saat tutmuştum, biz tam 4 saat karşımızdaki 32. tümenle savaşmıştık. Yanlışlığı bana anlatan, aklına, anlayışına, namusuna güvendiğim bu subay, bu korkunç olayda kendi bölüğünden 100 erin şehit ve yaralı olduğunu söylüyordu. Geleneğe uyularak resmi belgelerde tam anlamıyla gizli tutulmuş olan bu olaydaki kayıplarımızın tutarının 2000 ere ulaştığını askeri görevlilerden bir arkadaşım söylemişti. Albay Aziz Samih İlter, 3. Ordu Süvari Tümeni Komutanı. Erzurum'da ordu merkezinde soğuk çok ziyade. Havada kar zerreleri uçuyor, yapıştığı yerde kalıyor, toplanıyor, çoğalıyor. Telgraf telleri beyaz ve kalın bir hat olmuş. Ağaçlar gelin gibi beyazlara bürünmüş. Hayvanların her kılının ucunda bir kar ve buz zerresi hasıl olmuş. Hayvanların neredeyse tamamı kır renkte görünüyor. 11. Kolordu erzak kalmadığından çabuk yetiştirilmesi için feryat ediyor. Menzil vasıtaları kâfi değil. Vali Bey bir defalık 150 bin kilo erzakı ahali sırtında taşımayı üzerine aldı. Erzurum ahalisi denenmiş vatan sevgileriyle bu yükü taşımayı seve seve kabul ettiler. 30 kiloluk torbalar yaptırıldı. Mektep çocuklarının sırtlarında un torbalarıyla hükümet konağı önünden hareket etmelerindeki fedakarlık ve hamiyet numunesi herkesi ağlattı. Ruslar bugün Oltu'yu Türklere bırakmış, 10. Kolordu karşısında muharebe eden birliklerini de çekmek zorunda kalmışlardır. Türklerin büyük bir taarruza girişmiş olduğu Oltu müfrezesi komutanı tarafından Sarıkamış grubu komutanı General Bergman'a itirafı çok elem vericidir ki cümlesiyle başlayan bir telgrafla bildirilmiştir. Ancak General Bergman bu raporları hala ciddiye almamaktadır. Albay Maslovski, Rus Ordusu Kurmay Başkanı. Sarıkamış mevkii için endişe etmek tabidir. Sarıkamış, Sarıkamış grubunu Geri ile irtibatta bulunduran yegane demir yolu kaynağıdır. Grubun bütün levazım, cephane ve ihtiyat eşyası ile hastaneleri hep Sarıkamış'a toplanmıştır. Sarıkamış Tiflis'ten Kars vasıtasıyla hududa kadar uzanan yegane şosenin üzerindedir. Bütün Sarıkamış grubumuzun Pasinler Ovası'nda 11. Türk Kolordusu cephesinde taarruza geçerek Sarıkamış'tan çok uzaklaşması muavenet keyfiyetini ziyadesiyle güçleştirmişti. Sarıkamış elden gittiği takdirde vaziyetin artık içinden çıkılması imkansız bir hal alacağı şüphesizdir. Rus ordusunun büyük bölümünün Köprüköy doğrultusunda taarruza geçerek Sarıkamış'tan uzaklaşması çok sakıncalı olmuştur. Sarıkamış'ın Türklerin eline geçmesi onlar adına tehlikeyi büsbütün arttıracaktır. General Bergman yine de Türklerin büyük bir harekata giriştiği yönünde kendisine gelen raporları ciddiye almamaktadır. Bergman'ın tutumu Tiflis'teki genel karargahta bulunan komuta kademesini telaşlandırır. Kafkas ordusu başkomutanı yardımcısı General Mishlayevski, kurmay başkanı General Yudenich ve harekat şube müdürü kurmay albay Maslovski bugün trenle Mecinger'de hareket ederler. 3. Türk ordusu 2 gündür Sarıkamış kuşatma harekatını sürdürmektedir. Rus ordusu ise hala hiçbir ciddi önlem alabilmiş değildir. Geçen zaman Türk ordusunun yararına akmaktadır. Taarruzun 3. günü 24 Aralık 1914. Dün çeşitli cephelerde ele geçirilen esirlerden anlaşıldığı kadarıyla Ruslar 3. ordunun kuşatma harekatına başladığını henüz kesin olarak fark edememişlerdir. Ordu komutanı Enver Paşa ve karargahındakiler 9. kolordu ile birlikte bu sabah toplu olarak Bardız'a doğru yola çıkar. Yol bir müddet sonra dikleşmekte ve yollar karla örtülü olduğundan hayvanların ayakları devamlı kaymaktadır. Haritada araba yolu şeklinde gösterilen yollar genellikle çok engebeli, dar ve kaygan olduğundan piyadeler ancak tek sıra halinde yürüyebilmektedir. Enver Paşa yanına 9-10 kadar süvari alıp en öne geçer. Bölgede derin bir sessizlik hakimdir ve düşman hakkında hiçbir bilgi alınamamıştır. Şu ana kadar 9. kolorduya bağlı 29. tümenin Bardız'ı işgal etmiş olduğu tahmin edilmektedir. Ama o da sadece tahmin. Kurmay Yarbay Şerif İl'den 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Erlerin sırtında ince bir kaput, ayaklarında çarık vardı ve bunu Başkomutan Vekili, Genelkurmay Başkanı ve Harbiye Nazırı olan Enver Paşa Hazretleri gördü ve bildi. Bilerek ve anlayarak ileri yürüyüş emrini verdi. 28. Tümenin başına Pitgir'den itibaren Enver geçti. Dağa, taşa çarptı, zorla yürüttü ve teker teker yürüme olanağı bile olmayan karlı buzlu yollardan koşarak sürdü. Akşam basınca artık yürütemeyerek Terping'de bıraktı. Kendisi de dikkat buyurunuz 5-10 karargah atlısını önüne ve tüm kurmaylarını arkasına takarak hiç bilmediği ve tanımadığı bu yalçın arazide karanlıklar içinde Bardız'a yani gazilere doğru başını aldı gitti. Eğer yol üstüne tesadüfen 5-10 özverili Rus bulunsaydı tüm karargahı canlı veya cansız kökünden koparıp atması işten sayılmazdı. Yol o kadar sert bir boğazdan geçer ki bu geceki hedefleri olan Bardız'a girerken karşılarına iki Rus nöbetçisi çıksaydı bu karanlık gecede ne olacaktı? Bu paşalar beyler nereye döneceklerdi? Ben size cevap vereyim. Enver mahvolurdu, geri dönmezdi. Kesinlikle 5-10 karargah süvarisiyle Ruslara gece hücumu yapmaya kalkışırdı. Bununla birlikte bir köylü yolda kendilerine bizim askerin yani 29. tümenin Bardız'a girmiş olduğunu müjdeledi. Karşısına çıkan 300 kadar Rus askerini saat 15.30 civarında geri attıktan yarım saat sonra Bardız'a giren 29. tümen, 3 gün içerisinde Bardız'a kadar 56-60 kilometre uzunluğunda bir yolu hiç durmaksızın kat etmiş bulunmaktadır. Günlük yürüyüşleri 20 kilometre civarında olmuş, yürüyüş esnasında yol boylarında bir hayli hasta askere ve donmuş cesetlere rastlanılmıştır. 17. tümenin hareketi de çok zorlu şartlar altında yapılmıştır. Tümen yürüyüş sırasında şiddetli bir tipiye yakalanmış, bölükler susuzluk ve tipiden yarı yarıya dağılmış, geride kalanların bir kısmı da 29. tümen öncüleri gibi dağ yamaçlarında donmuşlardır. Kurmay Yarbay Şerif İl'den 9. Kolordu Kurmay Başkanı. 17. tümen Bardız'a gelmişti. Tümenin yola devam etmeyerek dinlenmeye daldığını o sırada bütün karargahıyla yanımızdan geçen Başkomutan Enver Paşa ağır bir biçimde İhsan Paşa'ya söyledi. İhsan Paşa çok alıngan ve onurunu ilgilendiren konularda pek çabuk kırılan bir kişi olduğu için bu başa kalkmadan çok üzüldü ve derhal sert bir emirle bir subay gönderdi. Telaş ve üzüntüsü sinirlerine dokundu. Enver'in söz ve davranışlarını sindiremiyordu. En önemli bir hareket gününde kolordunun yönetimini elimizden çıkarıp da Enver'in veya sorumsuz mahiyetinin keyfine bırakmak gibi büyük bir tehlike karşısında bulunuyordu. Bu tehlikeyi tüm anlayışımızla, diplomatlığımızla gidermeye çalıştık, başarılı olamadık. Bu tehlike her zaman her ülkede ve her orduda görülmüştür. Büyük karargâhların birliklerden sürekli uzak durmaları bir temel kural iken, Enver zehirli bir sinek gibi gözümüze sataşıp duruyordu. 9. kolordu mevsimin bütün güçlüklerini yaşamaya başlamıştır. Harita noksanlığı ve irtibat kopukluğu dahi günlerde etkisini göstermekte, tümenler arasında irtibat temin edilememektedir. Enver Paşa ve beraberindekiler de bugün 14 saat at üstünde yol gitmişlerdir. Çoğu yerde 20 santimetreyi geçen karın üzerinde yapılan yürüyüşler, ilk günden bu yana kuş uçuşu 62 kilometreyi bulmaktadır. Plana göre 25 Aralık'ta Sarıkamış'ta olmayı hedeflemişlerdir. Şimdi bir günlük bir zaman kalmıştır. Zaten Bardız'da Sarıkamış'tan en fazla bir günlük uzaklıktadır. Kurmay Albay Arif Baytan, 29. Tümen Komutanı. Sabahleyin erkence keşfe gönderilmiş olan süvari bölüğü 40 kadar Rus'a rastlayarak derhal hücuma geçmiş ve birkaç Rus Kazak neferiyle 6-7 kadar hayvanı da esir almıştı. 29. Tümen birlikleri öğleden sonra harekete geçtiler. Bardız yakınlarındaki düşmanla yapılan muharebede düşman tard edildi. 109 numaralı hudut taşıyı yıkılarak bu noktadan Bardız'a Rus topraklarına girildi. Bardız'a girilince kilise kulesine çekilmiş Rus bayrağının sallanmakta olduğu görülmüş ve etrafında yaptığımız bütün araştırmalarımıza rağmen kimseye rastlanmamıştı. Bizim taraf köylülerinin verdikleri malumata göre Bardız'ın köylüleriyle buradaki Rus hudut bölüğünün askerleri kızaklara bindirilerek gerideki bölgelere sevk edilmişlerdi. İlk işimiz oldukça büyük ve mamur olan Bardız'ı işgal için terdibat almak oldu. İkinci iş olarak da benliğimizi şiddetle saran arzu ve heyecan sebebiyle kilise kulesindeki bayrağı indirmek ve yerine sevgili ve şanlı bayrağımızı çekmek istiyorduk. Bilmem ne surette itiraf etmeli. Galiba böyle bir başarıya sahip olarak bayrağımızı kullanmak fırsatı bulacağımızı tahmin ve ümit etmemiş olacağız ki tümenimizde bayrak mevcut değildi. Hemen Rus bayrağı indirilerek yerine 85. Alay sancağı dikildi ve sancaklarla beraber kulaya çıkan bir tabur imamı tarafından ezan okundu ve dualar edildi. Bardız'ı hiçbir binası tahrip edilmemiş, eşyaları kaçırılmamış, resmi, özel dükkan ve ambarları olduğu gibi bırakılmış bir halde bulduk. Rus ordusunun sahip olduğu bolluktan küçük bir örnek olan Bardız ambarlarında tümenimizi değil, belki de kol ordumuzu günlerce idare edecek kadar yiyecek giyecek bulunduğu daha ilk araştırmalarımızda meydana çıktı. Günlerden beri yarı aç bir halde bulunan birlikleri ele geçen ganimetten istifade ettirmek ve aynı zamanda mevcut erzak ve eşyayı israf ve heba etmeyerek tümenlerimizle beraber geriden gelecek olanlar içinde saklamak lazım geliyordu. Bunun için derhal görünürde olan depoyları ve mağazaları muhafaza altına aldık. Subaylar ve komutanlar da dükkanlarda bulunan şeker, çay ve konfetlerden hissedar olmuşlardı. Herkesin ne ve çantasına koyduğu bu gibi nevale, Sarıkamış ormanlarında geçen ileriki günler için yaşamalarına medar olmuştu. 29. Tümenin Bardız'ı işgali, 3. Ordu'nun çevirme harekatında ilk muvaffakiyet olarak tecelli etmişti. Binbaşı Ziya Yergök, 9. Kolordu 83. Alay Komutanı. Öğle ile ikindi arasında Bardız'a vardık. Bardız şimdiye kadar gördüğümüz köylerin en büyüğü, en mamuru, en güzeliydi. Düzenli yapıları ve tek minareli bir camii vardı. Minareye çan asıp kiliseye çevirmişlerdi. Bizimkiler çanı indirmiş, yeniden cami yapmış ve ezan okumuşlardı. Burada erzak pek bolmuş fakat buraya ilk giren 29. tümen balını, kaymağını, ondan sonra gelen 17. tümen geri kalanı almış. Bizim tümene tortu türünden bir şeyler kalmıştı. Bizim yaver Kamil de bu akşam bize bir tavuk şöleni çekmek için köyü dolaşmaya gitti. Fakat eli boş döndü.